Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün sevgili dinleyicilerimize Sarıkamış'tan bahsedeceğiz. Türk tarihinin üzüntülü sayfalarından, bizi her dinlediğimizde, her okuduğumuzda, her konuştuğumuzda üzen sayfalarından biri. Pek çok başlığı var. 104-105 yıl önceye gideceğiz. Pek çok başlığı var. Kış şartlarında Osmanlı ordusunun savaşması, Enver Paşa'nın hırsı, Türkiye-Almanya ilişkileri, Birinci Dünya Savaşı, girmeli miyiz, girmemeli miyiz? Bununla beraber tabii ki oraya gidenlerin sayısı, şehit olanların sayısı, sonrasındaki benzetmeler, yazılan türküler, yakılan türküler, hepsi bugün konumuz olacak, dinleyicilerimize aktaracağız.
Evet, sizin de beyan ettiğiniz gibi bu hadisenin çeşitli cihetleri var. Bir kere Birinci Can Harbi'nin ilk muharebesidir bu. Yani bizim girdiğimiz, bizim cihetimizde ilk muharebesidir. Kafkas cephesi. İkincisi, bu harbe girmek girmemek o bir ayrı bir mesele tabii. Niçin girildi, nasıl girildi, girilmesi meşru muydu ve haklı mıydı? Yani her ikisi de bir münakaşa mevzusudur.
Öyle de bir tarih ki savaşa giriyorsunuz da girer girmez ordunuzun büyük bir bölümünü evet. kaybediyorsunuz. Belki savaşın devamını da etkileyen bir
ve,
süreç.
Ve siz Avrupa gibi 50 senedir barış içinde yaşamış değilsiniz. Yani daha bir sene önce Balkan Harbi yaşamışsınız. 1,5 sene sürmüş ve bu Balkan Harbi'nde Rumeli topraklarınızı kaybetmişsiniz. Ordunuz ciddi şekilde hırpalanmış. Ondan bir sene önce Trablusgarp Harbi olmuş. Afrika'daki bu son Osmanlı toprağını müdafaa etmek için uğraşmışsınız, uğraşabildiğiniz kadar. Yani ondan önce darbelerle, ihtilallerle 1908'den itibaren zaten milli birlik bozulmuş. Siyasi havada bir kaos var. Yani millet yek vücut değil. Bu havada siz harbe giriyorsunuz. Ama bu Almanya için cari değil. Almanya mesela 1870'ten 1914'e kadar 44 sene hiçbir harp görmemiş. Yani İngiltere belki arada Boer Harbi var ama çok cüzi, lokal bir harp 1905.
Dolayısıyla yıpranmamış bir ordusu var.
Diğerleri öyle. Yani ama Osmanlı Devleti için büyük bir felaket bu. Yani ikincisi işte harbe, Kafkas cephesi nasıl cereyan etti? Bu harbin sevk idaresinde ne gibi hatalar yapıldı? Ne gibi ihmaller var? Ve nihayet bu harpteki zayiatımız nedir? Hı hı. Ve en nihayet bu muharebenin, yani Kafkas cephesi, Sarıkamış muharebesinin neticeleri nelerdir? Nasıl? Çünkü sadece yani o harple kalmıyor. Bunun bir takım neticeleri de var. Onun için çeşitli cihetlerden bunu ele almak mümkün. Şimdi harbe girişle alakalı şunu söylemek istiyorum. Bu programın mevzusu değil. Fakat dünya konjonktürü bir harbe sürükleniyordu. Osmanlı Devleti'nin burada 3 imkanı vardı. Ya müttefiklerin yanında yer alacak, İngiltere, Fransa, Rusya'nın yanında yer alacak. Ya Almanya'nın itiraf devlet, müttefiklerin yanında yer alacak. Ya itiraf devletlerinin yanında yer alacak, İngiltere'nin, Fransa'nın veya Almanya'nın, Avusturya'nın. Veya bir taraf kalacak. Bütün tarihçilerin hemen hemen çoğunun müttefik olarak söyledikleri Osmanlı Devleti'nin bir taraf kalması. Osmanlı Devleti'nin lehineydi, diğerleri birbirini tepeleyecek. Zaten Sultan Abdülhamit'in niyeti de buydu. Bazıları diyor ki harp kaçınılmazdı. Bunu bugün tabii kesin söylemek mümkün değil ama.
Bir şekilde sıçrar mıydı?
Tarihçilerin ekserisi nasıl ki 2. Cihan Harbi'nde bizi harpten kurtardık, hiçbir şey olmadığı halde harp bize sıçramadıysa, 1. Cihan Harbi'nde de eğer biz girmeseydik harp sıçramazdı diyorlar. Ama bunu tabii dediğim gibi %100 söylemek mümkün değil. Yani geçmişe dönerek şöyle olsaydı nasıl? İkinci bir mesele, harbe giriş usulümüz. Bir memleketin harbe girmesi hükümetin kararıdır, parlamentonun kararıdır. Burada ve devlet başkanının tasdikidir. Çünkü burada hiçbirisi yapılmamıştır. Burada o zaman devlete fiilen hakim olan Enver Paşa muhtemelen birkaç arkadaşıyla Almanya ile bir ittifak anlaşması yapmıştı. Bu ittifak anlaşmasının bir maddesinde Almanya Rusya ile harbe girerse Osmanlı Devleti de harbe girecektir diyordu. Bu anlaşma Almanya'nın Rusya'ya harp ilan ettiğinden bir gün sonra imzalandı. Yani zaten Almanya girmişti. Harbe girmiş. Tabii bunun duyulması hemen olmuyor ama tabii bunu şeyler biliyordu. Yani bugün bu imzayı atanlar bunu biliyorlardı.
Bürokratların haberi vardı.
Zaten bu anlaşma aylar öncesinden başlamış bir anlaşma. Fakat bu anlaşma gizli bir anlaşma diye tarihimize geçmiştir. Tabii gizli değil bu. Birkaç kişinin bildiği bir anlaşma, gizli olmaz. Bu anlaşmanın arkasından tabii harbe girecek bir bahane lazımdır. O bahaneyi de Göbenbe Breslau adındaki Alman gemisinin Osmanlı karasularına girmesi, ki bunları kabul etmemesi lazımdı. Çünkü tarafsızlığını ilan etmişti Osmanlı Devleti. Ya almaması lazımdı. Fakat aldı. Aldıktan sonra da bunları güya satın aldığını beyan ederek amme efkanı, dünya kamuoyunu yatıştırmayı düşündü. Fakat bu öyle olmadı. Çünkü bunlar
amacı vardı.
Şeklen alınmıştı. Çünkü hiçbir para ödenmedi. Bütün mürettebat aynı şekilde vazifesine devam etti. Amiral Suchon, Kuzey Fransalı Alman, Suchon komutanlığına devam etti ve Enver Paşa'nın Amiral Suchon'a verdiği bir emir var. Şeye çıkınız. Karadeniz Ekim ayında ve karşınıza çıkan Rus gemilerini ve Rus limanlarını hiçbir ihtarda bulunmadan, hiçbir ikazda bulunmadan bombalayınız. Şimdi bu sonradan efendim amiral kendisi çıkmış, bizim sözümüzü dinlememiş dendi ama Enver Paşa'nın ona vermiş olduğu emir neşredilmişti. Bizim arşivimizde duruyor. Yani Enver Paşa Suchon'a bu emri verdi tek başına ve bizim Ruslarla harbe girmemizin bahanesi...
Aslında bu bir komploydu.
Komploydu. İşte sonradan İttihat ve Terakki Ricali, bizim bundan haberimiz yoktu. Evet, anlaşmayı biliyorduk ama Karadeniz'deki Rus limanlarının bombalanmasına bizim haberimiz yoktu. Bunu bize sormadan yaptı diyerek bu işin içinden sıyrılmaya çalıştılar. Fakat şu tahmin ediliyor ki başta haberleri yoksa bile kısa bir zamanda haberleri oldu. Zaten hadisenin oraya gideceği belliydi. Anlaşma yapmışsınız, Rusya ile Almanya harbe girmiş. Yani bir bahane beklendiği zaten belliydi. Onun için bunların bu müdafaaları haklı değil. Ama şurası bir hakikattir ki Osmanlı Devleti'ni Almanya ile ittifaka sürükleyen birkaç kişiden biri Enver Paşa ise, Rusya ile harbe girmemizin tek müsebbibi de yine Enver Paşa olmuştur. Çünkü Alman Genelkurmayı'nın böyle bir talebi var. Yani Türkiye savaşa girecek.
Cephe açacak.
İki tane beklentileri var Türklerden. Birisi Kafkas cephesinde Rusları, diğeri Mısır cephesinde İngilizleri oyalamak.
Şimdi böyle baktığınız zaman aslında savaşa girmek belki Enver Paşa ve etrafındaki birkaç kişinin hazırladıkları bir senaryo. Sonrasında ise aslında adım adım ne yapılacağına karar verilmiş. Doğuda bir cephe açılacağı, yani aslında Almanya'nın işini kolaylaştırmak, Rusya'nın gücünü bölmek için doğuda Türklerin bir cephe açması hedef buydu. Peki şimdi tüm bu olayların gerçekleştiği zamana baktığınızda aslında çok da uygun şartların oluşmadığını, Enver Paşa'nın buna rağmen sonrasında nasıl olsa bir gün ölmeyecekler miydi diyerek 100 binden fazla kişiyi Doğu cephesine gönderdiği ortaya çıkıyor.
Şimdi Almanya'nın Osmanlı Devleti'nden bir beklentisi yok. Osmanlı Devleti zaten çöküntü halinde. Almanya'yı bir güçlü, kendine çok güvenen bir devlete ne yardım olabilir? Zaten böyle bir beklentisi yok. Yani savaş kazansın, cephe kazansın, böyle bir derdi yok Almanya. Çünkü Almanya realist. Almanya'da hatta Türkiye'nin Osmanlı Devleti'nin harbe alınmasına karşı olanlar da var. Ama ağırlık harbe sokulması taraftarı olanlarındı ve onların dediği oldu. Osmanlı Devleti'nin beklenti, biraz evvel arz ettiğim gibi, İngilizleri ve Rusları cephede oyalayarak cepheyi genişletmek ve Batı cephesine, yani Avrupa'da Almanların işini kolaylaştırmak. Tek işi budur. Bir nevi taşeronluk vazifesi yapıyor.
Yani aslında sadece kişi sayısıyla ortaya çıkan bir şey, tablo
ordunuz
var.
Ordunuz var, adamınız var. Bu adamları süreceksiniz. Ölenler ölecekler ama bunlar ölene kadar en azından bir zaman geçecek. Bu zaman zarfında, biliyorsunuz, savaşta her saniye, bakın gün değil, ay değil, yıl değil, her saniye kıymetlidir. Burada Almanya'nın elini güçlendiriyoruz. Bunu herkes kabul ediyor. Bunu Enver Paşa da gayet iyi biliyordu.
Aslında senaryo savaş bittikten sonra kazanılacaklar üzerine kurulmuştu.
Enver Paşa'nın derdi, biz bu savaşı kazanacağız be hemen. Kazandıktan sonra elimiz güçlenecek. Çok şeyler kazanacağız. Hatta harpten önce Bulgaristan'a Dimetok'a verildiği zaman İsmet İnönü, ki böyle şeylerde çok mübalağasızlığıyla tanır, Lozan Anlaşması'nı zaten imzalamış, o bile infiale uğruyor. Hatıralarından atıyor. Ya Dimetova gibi yer verilir mi diyor Bulgarlara. Yani Balkan abi de bizim elimizde kalmış. Ve Meriç'in öbür tarafı. Meriç bizim elimizde kalıyor öyle olunca. Siz bunu Bulgarlara nasıl verirsiniz? İla İsmet Bey diyor. Bu hadise 1914'ün başında olmuştur. Daha Almanya ile ittifak müzakereleri. Harpten sonra hani elimize neler neler gelecek. Sen bir Dimetoka'yı konuşuyorsun diyor.
Yani hedefleri var aslında.
Biz Bulgaristan'ı alacağız. Makedonya'yı, her yeri alacağız. Viyana'ya kadar gideceğiz. Mısır'ı alacağız. Müftüsünü bile tayin etmişler Mısır'ın. Her şey olacak. Rusya'ya gireceğiz. Kafkasya'yı ele geçireceğiz.
Buna hayalperestlik mi demek lazım? Yoksa vatanperverlikte sınır tanımamak demek mi lazım?
Şimdi vatanperverlikte akıl ve mantık aranır. Yani milliyetçilikte de aynı şey. Milliyetçilik ve vatanperverlik birbirinden ayrılmaz iki kardeştir. Bunlar akıl, mantık realite ve rasyonelite, yani akılcılık ve gerçekçilik çerçevesinde vatanını ve milletin iyiliğini düşünmek demektir. Eğer aynası iştir kişinin lafa bakılmaz, bir adam ne kadar vatan millet söylerse söylesin yaptıklarıyla ölçülür. Yaptıkları akılcı ve gerçekçi değilse bu kişiye vatansever veya milliyetçi denmez. Romantik bir çılgın derler. Enver Paşa'yı en iyi tarif eden söz budur. Enver Paşa romantik bir çılgındır. İnanılmaz hayalperesttir. Bunu tabii Birinci Cihan Harbi'ni, Sarıkamış'ı, diğer hadiseleri değerlendirirken Enver Paşa'nın ruh yapısını nazar itibara almadan hiçbir şey değerlendiremezsiniz. Enver Paşa basit bir ailenin çocuğudur. Fakat çok heyecanlı, çok hırslı, inanılmaz hırslı ki aynısını biz Mustafa Kemal Paşa'da da görüyoruz. Benzerlikleri çoktur. Ama birine talih yaver olmuş, birine olmamış. Sebebi Atatürk rasyonalisttir, yani akılcıdır ve gerçekçidir, realisttir. Enver Paşa ise İsmet İnönü'nün tabiriyle stratejisttir. Fakat aynı zamanda da hayalperesttir.
Yani bu stratejiyi işlerde kurmak yetmiyor. Uygularken evet, de durumu iyi tespit etmek lazım.
Stratejiniz real politiğe uyuyor mu uymuyor mu? İşte Mustafa Kemal Paşa'yı muvaffak kılan budur. Onu kılmayan budur. Enver Paşa'nın büyük hayalleri vardı. Hiç ömründe cepheye katılmamış. Hiçbir savaş kazanmamış. Tek tecrübesi, askeri tecrübesi dağlarda eşkıya takibi. Ondan sonra biliyorsunuz hürriyet sebebiyle ayaklanmış, dağa çıkmış. Bir padişahı tahttan indirmiş. Herkesin önünde titrediği, dünyanın en büyük hükümdarlarından birini tahttan indirmek bir adama ne kadar büyük bir enaniyet verir, özgüven verir. Bunu siz tahayyül ediniz. Ondan sonra memleketin kısa bir zaman içinde bir numaralı adam olmuştur. Bir gün içinde 4 rütbe aşarak general, harbiye nazırı, Harbiye Nazırı o zaman Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı çok güçlü bir pozisyon. Arkasından başkumandan vekili olmuştur. Yani padişahın yardımcısı ve saraydan bir kızla evlenerek damat olmuştur. Bu da onun hem protokoldeki yerini hem milli vicdanlardaki yerini güçlendirmiştir. Böylece bir Mussolini görüyoruz. Yani İtalya'da kralın yanında güçlenen, ondan bile eli daha güçlüdür. Çünkü arkasında ordu vardır, darbecidir. Hürriyetçidir, bir rejim kurmuştur, damattır, başkumandan vekilidir, ilahir.
Ama sonrası pek de öyle olmayacak
yani. Evet, her şey hesap edildiği gibi görünüyor. Şimdi ilk cephe Kafkas cephesi. Ruslar Ekim ayının sonunda 1914 yılından bahsediyor. Seferberlik ilan ediliyor tabii. Asker alınıyor herkes. Yani zaten ordunun mensupları var. Ha, bir yandan Yemen'de isyan var. Yemen'de askerler savaşıyor. Arabistan'dayız. Bir yandan da savaş devam ediyor hala. 1914'te bir savaşa girdiğimizde. Yani her şey süt liman
değil. Yani aslında savaştayız bir yandan da.
Evet. Diğer efrat yani gelip hizmettekiler de askere alınıyor. Ve cepheye sürülüyor. Şimdi Sarıkamış muharebeleri Kafkas cephesi diye bilinir. Biliyorsunuz 7-8 tane cephe var. Bunlardan bir tanesi Kafkas cephesi, ilk cephedir. Çanakkale cephesi, Irak cephesi, Suriye cephesi, Sina, Mısır cephesi, Galicia cephesi olmak üzere cepheler var. Makedonya cephesi var. Buralarda Osmanlı orduları savaşmıştır. Kendi topraklarında olanlar bunlar. Kendi topraklarında Galicia ve Makedonya var. Şimdi bu topraklarda savaşırken ilk cephe Kafkas cephesi. Bu aslında harbin neticesini de Osmanlı ordusunun vaziyetini de gösteren çok muazzam bir kıstas, bir miyar, bir ölçüt olmuştur. Fakat bundan ibret alınmamıştır. Tarih biliyorsunuz ibret alınmayan hadiselerle doludur. Şimdi Kafkas Rusların taarruzunu durdurmak üzere buraya 3. Ordu sevk edildi. 3. Ordu komutanı Hasan İzzet Paşa, Enver Paşa'nın Erkan-ı Harbiye Kurmay'dan hocası, çok temkinli, tedbirli ama tecrübeli değil. Çünkü müşrituiyet ilan edildiği zaman iddiatçılar Sultan Abdülhamit'e bağlı olduğu gerekçesiyle pek çok tecrübeli subayı ya ordudan atmışlar, tekayüde sevk etmişler veya rütbelerini düşürmüşlerdi. Kendilerine bağlı gördükleri kişileri liyakat ve tecrübesine bakmadan yükseltmişlerdi veya kadroları almışlardı. Hasan İzzet Paşa da hiçbir tecrübesi olmayan bir paşa. 3. Ordu kumandanı yapılıyor ve Ruslarla çarpışıyor. Rusları Köprüköy'de durduruyor. Köprüköy bugün Erzurum'da Hasankale, Horasan arasında bir kaza oldu şimdi, köyde eskiden. Orada durduruyor. İki muharebe var. Bu iki muharebede de galip geliniyor. Tabii bu savaşın ilk zaferidir. Ve ordunun maneviyatını yükseltiyor. Amme efkanında maneviyatını yükseltiyor. İlk şeyin zafer olması. Enver Paşa derhal cepheye gidiyor ve Hasan İzzet Paşa'dan düşmanı niçin takip etmediniz? Yani yenilen düşmanı niye takip edeyim, imha etmediniz? Hasan İzzet Paşa diyor ki bizim ordumuz diyor sayıca Ruslardan fazla. O anda 90 bin asker var. Sonradan bu 120 bin, 118 bine çıkmıştır. Ama bu askerin çoğu Rusları takip edebilecek imkanlardan mahrum. Büyük bir kısmı Yemen ve Arabistan askeridir. Üzerlerinde yazlık elbiseler var. Ordunun teçhizatı yerinde değil. Bir mevziyi fethetmek için lazım gelen toplardan mahrumuz. Sadece süngü ve tüfek var elimizde. Önümüz kış. Kış çok şiddetli oluyor malum doğuda. Ve onun için ben Rusları takip etmedim. Bahar gelsin. Baharda harekatımızı yenileriz. Enver Paşa'nın muvaffakiyetin sırrı taarruzdadır. Prensibine bağlı bir asker. Dediğim gibi o zamana kadar hiçbir ordu idare etmemiş, hiçbir birliğe kumanda etmemiş, hiçbir zafer kazanmamış.
Hiç taarruz etmemiş
hiç
yani.
Hiç taarruz etmemiş hayatında. Hep kitaplardan okumuş. Hayalleri güçlü. İnancı tam Almanya'nın ve kendilerinin kazanacağına. Hasan İzzet Paşa'yı derhal vazifeden alıyor. Siz diyor eğer benim hocam olmasaydınız şu anda sizi idam ettirirdim. Enver Paşa'nın bir de idam ettirme huyu vardır. Mesela biraz cepheden geri kalmış bir asker oldum. Hemen yıkadı bir kuşuna dizdiriyor. Böylece Kafkas cephesinde epey bir askeri bazılarını haklı kaçarken ama çoğunu haksız yere kuşuna dizdirmiştir.
Yani aslında biraz korkan, biraz işini ihmal eden, yavaş davranan kim varsa.
Gözdağı veriyor. Evet. Enver Paşa çok uyanık, zeki bir adamdı. Mesela askerlerin kaputları yok. Askerleri teftişe geliyor, birkaç kilometre öteden kaputunu çıkarıyor, arabasına koyuyor, otomobille geliyor. Sonra ata biniyor, paltosuz. Askerleri paltosuz teftiş ediyor.
Ben de sizin gibiyim diyor.
Şimdi asker ne anlar? Bak diyor, yani komutanın da kaputu yok. Atla gelmiş, karı depe depe böyle. Yani
sıfırın altında kim verir, kaç
30 derece?
30 derece.
Allah'a ekber, sıfırın altına düşmüştü de dağda 30 dereceydi nakız o günlerde. Asker bakıyor. Şimdi böyle bir halde taarruz emrini veriyor. Derhal taarruz edeceksiniz. 22 Kasım'da taarruz.
En büyük hata bu mu?
Evet, en büyük hata. Şimdi şöyle. Her şey normal gidiyor. Yani neticede harbe girmişsiniz. Orasını artık sorgulayacak, münakaşa edecek halde değil. Bir harp var. Bu harpte de yapılacak en doğru hareketi Hasan İzzet Paşa söylüyor. Rusları durdurduk. O zaman dinleyicileriniz belki yanlış anlayabilir. Sarıkamış ve Kars bizde değil. Rusların elinde.
Bu arada bir parantez açalım. Paşa aslında Enver Paşa'nın hocası ve diyor ki ben sana bugüne kadar hangi kitapta Osmanlı'nın bir kış savaşını kazandığını öğrettim.
Evet, onu demek istiyor. Enver Paşa'sı böyle bir nasihata asla tahammül edemez.
Ama bir taraftan da yani hakikaten tarih bunu gösteriyor. Yani evet. Kışın savaşmak, hele de öyle bir coğrafyada savaşmak çok zor.
Evet, bunu biz Napolyon'dan biliyoruz. Zaten Enver Paşa Napolyon'a benzetilir. Napolyon'u çok beğenirmiş. Napolyon'u taklit ettiği söylenir. Boyu da kısa, yakışıklı onun gibi. Elin cebinde
sonuç,
böyle.
Sonuç da
aynı oldu. Benziyor. Çünkü Napolyon'u da biliyorsun Napolyon fakir bir ailenin çocuğu. O da güçlendi. Fransa'nın birinci hakimi oldu. Rusya'ya saldırdı. Senin Rusya'da ne işin var? Rusya saldırmasının da arkasında çok enteresan sebepler vardı. Rus çarı kız kardeşini ona vermedi diye bir inat.
Kişisel yani.
Kişisel bir inat olduğu söyleniyor. Tabii bu kadar basit değil ama. Sonunda ne oldu? 100 bin kişilik, bakın 1812'de 100 bin kişilik büyük ordu mahvoldu. Tek kurşun atmadan, donarak, açlıktan, hastalıktan öldü büyük ordu. Çünkü gittiğinden Moskova yanıyordu. Moskova işgal etti ama yiyecek yok. Sağ kalan, donmadan sağ kalan askerler açlıktan öldüler. Açlık olunca biliyorsunuz hastalık. Sağ kalıp dönenler yolda döndüler. Çok az bir kişiyle Paris'e döndü. Uslandı mı? Hayır. Bir ordu daha kurdu. Ordu da Leipzig'de yenildi ve imparatorluğunu kaybetti. Uslandı mı? Hayır. Elbe Adası'ndan kaçtı. Tekrar bir ordu kurdu. Tekrar saldırdı bütün Avrupa'ya. Waterloo'da yenildi ve bu sefer Antarktika'ya yakın bir adaya sürüldü ve orada öldü. Aynı Enver Paşa. Enver Paşa gitti biliyorsun daha sonra Türkistan'da ayaklanmalar. Sonu da Napolyon gibi oldu. Ama bu harpte olmadı.
Kitleleri etkileyen tarafları da var demek ki ama bir taraftan da her ikisi için.
Enver Paşa karizmatikti. Yani o kabiliyeti var. Politik bir adam. Çok politikacıydı. Zaten İttihatçıların muvaffakiyetin sebebi politikayı çok iyi bilmeleridir. Yani halkın içinden geldikleri için küçük subaylar bunlar. Filci kulelerde oturmuyorlar. Onun için halkın askerleri bir de askeri yönlendirmeyi biliyorlar. Askeri yönlendirirsek milleti yönlendiririz. Milleti yönüne devlet bizimdir. Bunu anlamışlar. Ordu çok mühim. Şimdi Enver Paşa taarruz emrini verdi. Naçar taarruza geçtiler. Kendisi ordu komutanlığını aldı. Üçüncü ordu komutanlığını aldı. Hafız Hakkı Paşa'yı dokuzuncu kolordu komutanı yaptı. Kolordu komutanı Ziya Paşa'ydı. Onu aldı. O da karşıydı. Onu da emekletti. Taarruz edin. Rusları kovalayacağız. Şimdi burada çılgınca bir fikri vardı onun. Sadece Rusları kovalamak olsa tamam. Rusları kovalarsa Ruslar çekilir. Belli bir yerde durursunuz. Hayır. Enver Paşa'nın arzusu bir kolorduyu Rusların üzerine sürüp öbür kolorduyu arkadan dolandırıp iki kolordu daha var. 9, 10, 11. kolordu. Rusları çevirip Rus ordusunu imha edecek. Kafkas ordusunu. Planı bu. Çar orada yani. Grandükler orada yani. Bu ehemmiyet vermiş bir ordu var. Rusların vaziyeti iyi. Rus ordusunun vaziyeti nüfus sayıca az. Fakat moral, teçhizat bakımından iyi diyor bütün tarihçiler bunu. Bu işte çılgınca bir fikir. Olacak bir iş değil bu. Büyük bir risk. Ve bu riski Enver Paşa alıyor. Çünkü Enver Paşa demek risk demektir.
Evet. Ne oldu sonuçları bizim için, tarihimiz için? Ne yazıldı? 2015 yılının Nisan ayında ne oldu peki bölgede? Hepsini konuşacağız kısacık bir aradan sonra. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Tabii hazin bir hikayeden bahsediyoruz. Şu anda bile mesela işte kar yağacak diyoruz. Herkes hazırlanıyor, ekmeğini depolamaya çalışıyor, paltosunu giyiyor, ayakkabılarını giyiyor. Ay bugün işe gitmesem mi? Okullar tatil olacak mı? Sıfırın altında 30 derecede.
Evet.
Bir gün değil, iki gün değil. Üstünde kıyafeti yok. Yazlık askeri kıyafetlerle.
Çarık biliyorsunuz, karda yürüyüşe başladılar askerler. Takip ediyorlar Rusları. Bir kolordu Allah-u Ekber Dağı'ndan, iki kolordu ise Sarıkamış Dağları'ndan. Birisi direkt karşılarından, diğeri arkadan Sarıkamış'ta Rusları kıstıracak. Evet, Sarıkamış'a vardı kolordular. Fakat onda birine inerek, sayı onda bire inmişti. 3000 kişi birinden, 2-3000 kişi birinden, 10.000 kişi yoktu yani Sarıkamış'a indiğinde. 100.000 kişilik ordunun oraya varanı 10.000 kişiydi. Tabii hepsi burada telef olmadılar. Ayakta çarık. Çarık ıslanıyor. Akşama kuruyor. Ondan sonra cendere gibi ayağınızı sıkmaya başlıyor. Ne yapacaksın? Çıkaracak mısınız çarığı? Dışarı kar. Üzerinizde ince elbiseler var.
Palto yok.
Palto yok. Kaput yok. Asker donmamak için zıplıyor. Ne kadar zıplayabilirsiniz? Bir müddet sonra ayaklar karıncalanmaya başlıyor. Ayaklardan başlayan donma bütün vücudu. Şiddetli bir uyku bastırıyor. Bir yere oturuyor ve ondan sonra gitti. Evet. Bu çok hazin bir hadisedir. Ben Sarıkamış Muharebesi'nde bunu yaşayan insanlarla görüştüm. Mesela Salih Hilmi Efendi adında bir hoca. Bu da yaşlı bir başlıymış. Yani yaşlı başlarken normal askerlik çağında değil. Belki 30 yaşında. İkinci defa askere alınıyor. Anlatırdı. Parmaklarını gösterdi. Ayak parmaklarının hiçbirisi yoktu. Ben dedi dondu dedi. Simsiyah oldu. Elimle kopardım dedi Sarıkamış'ta. Bu hayatta kalanlardan. Sonra esir düşmüş tabii. Şimdi burası işte hazin bir hadise. 30 derece soğuk. Askerin buna elverişli değil. Ve sen bunları...
Tedarik edemediler mi?
Edemediler.
Yani malzeme yetiştirebilmek...
Bunun başka sebepleri de var. Hem imkansızlık. Yani Almanya'dan gelen yardımlar var. Almanya'dan para alınıyor. Bir para dağılıyor tabii. Oraya gelene kadar kaç kişi yedi onu. Bir de harp birden... Hemen ilk harp bu. İlk cephe. Bir de dediğim gibi Enver Paşa... 100 kişiyle padişahı tahttan indirmiş bir adam. Özgüvenini düşünün. O umurunda değil. O hallederiz. Olur. Ne olacak ki diyor.
Mühim ama şimdi değil. Fiziksel şartlar var. Yani insanı zorlayacak şartlar var. Yapabileceğiniz var, yapamayacağınız var.
Evet.
Hani giyinirsiniz, yemeniz içmeniz tam olur ama ona rağmen yürü
der. İşte hayaller bunu örtüyor. Hayaller bunu örtüyor. Bir de tabii burada sadece Enver Paşa değil. Enver Paşa'nın kolordu komutanı Hafız Hakkı Paşa var. Hafız Hakkı Bey o zaman albay. Enver o da bir damat. O da iddiaçı, o da padişahı tahttan indirmek üzere dağa çıkanlardan. O da aynı Enver Paşa gibi hayalperest. O da Allah-u Ekber Dağı'ndakiler işte o. Ben daha evvel yetişeyim, sen daha evvel yetişesin. Asker, subaylar arasında, kolordu komutanları arasında da rekabet var. Hafız Hakkı Bey ömründe bırakın kolorduyu. Bir tümene kumanda etmemiş Enver Paşa gibi. Kolordu komutanı. Kolordu biliyorsunuz ordudan sonra gelen en mühim şey. Bu kor generaller bunun idare ettiği bir yer. Bunu idare ediyor bu adam. Nasıl idare edebilir? Yani ne yapabilir? Mümkün değil. Ne kadar iyi bir adam olursa olsun. Neticede bu ordu Sarıkamış önlerine geldiğinde zaten mahvolmuştu. Askerlerin büyük çoğunluğunu kaybetmişti. Ve burada kol ordunun biri, 9. kol, esir alındı. Ruslar esir ettiler onu. Geri kalan kol, ondan sonra Ruslar, hatta Rus komutanı diyor ki esir almaya gerek görmedim diyor. O kadar perişandılar ki diyor. Kalanları zaten tifüs, açlık mahvetti. Ve böylece Sarıkamış harekatı bir felaketle, bir faciayla ve bir fiyaskoyla neticelendi. Enver Paşa baktı ki, bu arada 1 Ocak Hafız Hakkı Paşa geldi, dedi ki ordumuzun kısmı küllisi mahvoldu paşam. Yani büyük bir kısmı mahvoldu. Öyle. Bunun üzerine Enver Paşa çok sinirlendi. Hemen arabasını atladı. Doğru İstanbul'a döndü. Komutanlığı da Hafız Hakkı'ya bıraktı. Onu da paşa yaptı. Hafız Hakkı Bey paşa oldu. Şimdi Hafız Hakkı Bey de enteresan. Enver Paşa'nın ilk rakibi bu. Bu da bir sultanla evli. Enver Paşa da bir sultan. Fakat hanedan protokolünde o sultan yaşlı olduğu için Hafız Hakkı Bey Enver Paşa'nın önünde. Enver Paşa bunu hiç hazmedemedi. Hafız Hakkı Paşa'yı cepheye sürmesinin sebebi budur. Ölsün diye. Nitekim bir de Ulviye Sultan'ın kocası İsmail Hakkı Bey de öyle cepheye sürmüş. Kendisi hatıralarında anlatıyor. Bizi diyor bunu bu sebeple cepheye sürdü diyor. Yani uzak olalım da hanedan protokolünde Enver Paşa'nın önüne geçmeyelim diyor. Hafız Hakkı Bey ordumuz bitti. Sarıkamış harekatı mağlubiyetle neticelendi dediği gün Enver Paşa İstanbul'da Circle Dorian'da bir ziyafete katılmıştı. Alman subayları ileri gelenlerle gayet neşeli bir şekilde ordumuzun nasıl zafer kazandığını anlattı. İstanbul gazeteleri zaten çoğu kapatılmıştı sansür sebebiyle. İstanbul'da Sarıkamış'ta büyük bir zafer kazanıldığını, Rus ordusunun imha edildiğini, geri kalanın esir edildiğini anlattı. 4 Ocak'ta yani Sarıkamış harekatının bittiği günün ertesi günü 5 Ocak gazeteleri 1915 gazeteleri zafer manşetiyle çıktı. Enver Paşa sansür getirdi. Kafkas cephesi haberleri İstanbul'da konuşulmayacak ve yazılmayacak. Bunun üzerine kutlamalar yapıldı. Padişah dahi bütün hükümet azaları İstanbul'da Sarıkamış muharebelerinin zaferle bitmesini kutladılar.
Peki yani şimdi tamam biz yazmıyoruz, çizmiyoruz ama bu dünyada konuşulmuyor.
Dünyada konuşuluyor, dünya biliyor bunu. Dünya biliyor, İstanbul bilmiyor.
Nasıl bir fanus bilenlerde, oluşturdu?
Bilenlerde bunlardan bahsedenler idamla cezalandırılıyor. Bu çünkü harp sırasında halkın moralini, askerin moralini bozacak haberler yaymak suçtur. Ve cezası idamdır. Bunlardan bahseden idam edilecektir. Bir tamimi var Enver Paşa'nın. İstanbul bundan hiç bahsetmedi. 7 sene öğrenmedi İstanbul. Bu hadiseyi... Ne zaman? Esirler dönmeye başlayınca. Sibirya esirleri dönüp de İstanbul'a bu hadiseleri anlatınca Şerif Bey mesela, alay komutanı, Ziya Bey, alay hatıralarını neşrettiler. Millet o zaman öğrendi ki biz Sarıkamış'ta mahvolmuşuz.
Ama 7 sene dediğiniz Birinci Dünya Savaşı bitti, arkasından daha neler neler ya, yaşandı.
Anlayın şeye hakimiyeti, siz amme efkarına hakimiyeti anlayın. Tabii şöyle, bilenler biliyordu. Bu Sarıkamış hadiseleri, Sarıkamış Harbi kaybedilince. Bu harbi tabii neden kaybettik? Mesela Ziya Bey çok güzel anlatıyor. Albay Ziya Bey, alay komutanı. Diyor ki bir kere birinci sebep kış. Tamam bu belli bir şey zaten. Gizli değil ki. Yani kışa niye suç buluyorsun? Enver Paşa da kışı suçladı. İşte Hakkı Paşa'yı suçladı. Hakkı Paşa da Enver Paşa'yı suçluyor hatıralarında.
Şimdi tabii ortada bir Alman, suç varsa kimse üstüne
Alman
alınmayacak.
Alman Genelkurmay'ını suçladılar. Ama. Bronsart Paşa oradaydı mesela. Yaralandı o şeyde. Sarıkamış bari Alman Genelkurmay. Onu suçladılar. Onun yüzünden oldu dediler. Hiç alakasız komutanları suçladı. Hasan İzzet Paşa'yı suçladılar. İşte zamanında takip. Yani hiç kimse bunu. Hele Enver Paşa hiç oralı olmadı. Bugün de hala bazıları bu işte Enver Paşa'nın hiçbir suçu yoktur. Enver Paşa'nın sözünü dinlemediler. Dinleselerdi bu iş böyle olmayacaktı diyenler vardır. Fakat yani askeri tarihçiler bunun böyle olmadığını söylüyor. Bu harbin en mühim neticelerinden bir tane Ziya Bey diyor ki Enver Paşa'dadır. Şöyle ki Enver Paşa ömründe diyor hiçbir harbe katılmamış, hiçbir taarruzda bulunmamış. Bir kere koordinasyon mahrumundan mahrum. Ordu komutanı ama mesela koordinasyon yapamıyor. Tek tek alaylara emir veriyor. Mesela normalde bir emir verirsiniz bu bütün alayları... Hayır. Bir alaya ayrı emir veriyor, öbürüne ayrı emir veriyor. Alaylar arasında koordinasyon kopuyor. İkincisi bir alayı mesela bir iş veriyor. Onu yapamayınca öbür alayı veriyor. O alaylar telef oluyorlar. Yani o iş olmadıysa başka bir tedbir
yani
almanız lazım.
Yani bu masanın etrafındaki 3 kişi değil ki. Aralarında değil, evet. Yüzlerce kilometre var.
Kilometre
belki
var. Bu bundan mahrumdu diyor. Yani Enver Paşa en mümusiyeti budur. Bir de kendisine akıl veren, kendi fikrisi gibi düşünmeyenleri hemen ıskartaya çıkartırdı diyor. Yani bu adam kabiliyetli değil, hiç affetmezdi diyor. Bunu mesela büyük bir suç olarak veriyor. Bunun dışında diyor ki bir kere askerler diyor teçhizatsızdı diyor. Hem kıyafet hem silah olarak. Ve morali çok bozuktu diyor. Subaylardan nefret ediyorlardı. Çünkü subaylar bir kere zaten kendileri şöhret, işte Sarıkamış'a ben gireceğim, sen gireceksin. Bir kısmı zaten kaçmış gitmiş. Bundan dolayı askerler erlere, subaylara itimadı yok. Subaylar, dostlar, biz gazi dostlar şehit mantığıyla hareket ediyorlar. Yani biz yaşayalım millet ölsün. Er böyle olduğunu bildiği için subayları sevmiyor ve onlara itimat etmiyor. Bu da bir problem. İkincisi subayların morali bozuk. Zaten bir kısmı Yemen'den, Arabistan'dan gelmiş. Teçhizatı yok. Nereye nasıl gideceğini bilmiyor askerler. Ve muazzam bir asker kaçağı var. Kağıt üzerinde 150-160 bin kişi görünen 3. ordunun mensubu 90 bin. Sonradan 118 bine çıkarıldı. Pek çoğu firari. Bazısı ölmüş, terkin edilmemiş. Bu sebeple bölük komutanları as teğmenler. Bölük komutan yüzbaşı olmalıdır. En fazla üst teğmen. Bir as teğmene. Yani ne demek as teğmen? Asker değil. Almışsınız. Sahra-i Cedid'de 15 gün kursa tabi tutmuşsunuz. Bunu yedek subay olmuş. Yedek subaya bir bölük, 100 kişiyi teslim ediyorsunuz. Bu Sarıkamış Harbi'nin en feci realitesidir. Bütün bunlar diyor bir araya geldi. Ha bir de diyor top yok. Yani bir mevziyi önce dövmeniz lazım topla, arkasından hücum etmeniz lazım. Sizin topunuz yok.
Mecburen.
Mecburen tüfekle şey bitince süngüyle ne oluyor, asker tamam ölüyor, karşıdaki mitralyoza tarıyor. Çünkü böyle bir problem var. Ve diyor ki Ziya Bey, bizim diyor askerlerimiz iyidir, subaylarımız kötüdür. Rusların askerleri kötüdür, subayları iyidir diyor. Ve bizim halk arasında böyle bir şöyle bir söz vardır. Harbi erler kazanır, subaylar kaybeder. Yani kaybedilmişse sebebi subaylar, ama kazanılmışsa erler sayesindedir. Böyle bir hakikat de var. Subaylar böyle olunca savaşın kazanılması mümkün değil. Ondan sonra halk vicdanında oltudan vurdun askeri taşa, askeri kırdın Enver Paşa diye türküler yazılmış. Yok. Halk vicdanı Enver Paşa'yı affetmemiştir. Şimdi harpin bir de neticeleri var. Bize konuşulanlar bunlar. Bir kere bu harpte kaç kişinin öldüğü bir münakaşa mevzudur. 90 bin şehidimiz var. Bir kere zaten ordunun mensubu 90 bin. Daha doğrusu nihai mensubu 118 veya 113 bin kişi. Bu harpte ölenlerin 90 kişi olması nereden geliyor? Şerif Bey, alay komutanı, döndüğünde hatıralarını yazdı. Bu hadiseyi en çok o anlattı. Dedi ki 90 bin askerimizi donarak kaybettik. Tabii bu hadise tekrarlandı. Tabii bir de o zaman Enver Paşa yurt dışına kaçmıştı. Ankara hareketini tehdit ediyordu. İşte gelecek Ankara'ya tekrar başına geç. Onun için aleyhinde bir hava vardı. Bu havayı desteklemek için Şerif Paşa'nın
abartılı bir rakam
abartıldığı
mı
söyleniyor.
Peki gerçek rakam sizin fikriniz?
Gerçek rakam 23 bin. Benim fikrim değil. Genelkurmay'ın beyanı 23 bin kişi donarak ölmüştür. Bakın donarak ölenler 23 bin. Tifüs veya işte Rus ateşiyle ölenler veya çeşitli sebeple ölenlerle
cephede
bu sayı
ölenlerin sayısı
60 bindir.
60 bin.
60 bin. Geri kalan esir olmuştur veya geri dönmüştür. Yani bir kısmı esir olmuştur, bir kısmı geri dönmüş. Mesela benim büyük dedem, şu anda Ahmet Ağa, ikinci defa askere alınmış 1914'te. Hasankale'de esir düşmüş. 7 sene esarette kalmış. 9 yerinden yaralanmıştı o harpte. Ölmemiş, öldürmeyen Allah öldürmüyor. Sibirya'da esarette kaldı 7 sene. Esaretten kaçtı. Almanya üzerinde. Çünkü Kafkasya'dan gelemiyor. Almanya üzerinden Odessa'dan Türkiye'ye geldi. Gelir gelmez tutuklandı asker kaçağı diye. Çünkü anlaşma yapılmış, esir mübadelesi olmuş. Ölenler arasında yok, esirler arasında yok. Fakat yaşı geçtiği için kurtuldu. Zatürre olmuştu zaten. Bir müddet sonra veremden öldü. Şimdi siz buna normal eceliyle öldü dersiniz. Ama bunun ölüm sebebi Sibirya ormanlarında geçirdiği 7 senenin
şartlarına bakmak lazım.
Benim 3 tane dayım. İlmiye sınıfından üçü de hoca, Hafız, Hıfzı, Aziz ve Hamdi Efendiler. İlmiye sınıfından asker alınmazdı ama Birinci Dünya Savaşı'nda alındı. Bunların üçü peş peşe şehit düştüler Hasankale'de. Peş peşe. Küçücük çocuklar geride, genç hanımlar. Yani muazzam bir travma bu. Bu şeyde, cemiyette. Genç insanların ölümü. Yani
bir de bunlar tabii toplumun üreten kesimleri.
Evet.
Yani bizim bu Birinci Dünya Savaşı için aslında sonrasında kurulan yeni devletin de şanssızlığı diyelim.
Şu anda bizim iflah olmamamızın sebebi Birinci Cihan Harbi'ne verdiğimiz zayiattır. 3.300.000 kişi zayiat vermişiz. Bunların 1.000.000'u askerdir. Asker ne demek? 18-40 arası eli silah tutan üretken kısım.
Toplumun
geri kalanı ise halkın gerek Türk, gerek Ermeni, gerek Rum, gerek Arap, gerek Kürt, kim varsa halkın diğer katmanları. Şimdi bu Sarıkamış Harbi'nde verilen zayiat bu. 23 bin. Toplama 60 bindir. Bu da az bir sayı değildir. Bir harpte. Ruslar 35 bin kişi kaybetmişler. Onlar da çok. Ama onlar taarruz ediyorlar. Taarruz edenin bu kadar kaybetmesi çok normal. Sizin 10-12 bin olmasıydı en fazla. 60 bin çok büyük bir kayıptır.
Ya tabii savaşamadan. Yani aslında yapmak istediğin...
Savaşmadan. Evet. Daha önce belki savaşmıştır Köprüköy'de. Ama Sarıkamış'ta savaşmadan... Gencecik evlat. Bunları sonradan karlar kalkınca Nisan ayında.
Evet. 2015 yılının Nisan'ında.
Dehşet engiz bir manzara göründü. Her tarafta ağaçlara dayanmış, duvarlara dayanmış veya yerde birbirlerine böyle üşümemek için kenetlenmiş insanların cesetleri bulundu. Hiçbir çürümemiş cesetler bulundu. Bunlar yani bu O bölge halkı zaten ne olduğunu biliyor. Ama başkalarının haberi olmadı bundan tabii.
Tabii bunları biliyor. Sonra kitaplar Kardelenler diye yazdı. Dedi. Aynı dönemde açan çiçekler gibi.
Karın üzerinde
gibi.
Çıkan çiçek. Şimdi harpte bu kadar zayiat verildi. Sarıkamış bir kısmı düştü ama sonra kaybedildi. Maksat Sarıkamış'ın alınmasıydı. Enver Paşa'nın maksadı şuydu. Sarıkamış ve Kars fethedilecek. Oradan Kafkasya'ya geçecekler. Kafkasya'daki Müslüman halklar ayaklandırılacak. Hazar Denizi'nin üzerinden Türkistan'a. Türkistan ayaklandıracak. Rusya cephesi çökecek. Böylece Osmanlı Devleti'nin sınırları Çin'e kadar ulaşacak. Böyle
yani
bir hayal var.
Kağıt üzerinde yazmak, konuşmak kolay herhalde. Yani evet. Ya da mesela ben...
Vallahi bilmiyorum. Şimdi... Kağıt üzerinde bile yazmak kolay değil. Haritaya baktığınız zaman gerçeği anlıyorsunuz. Hayal etmek belki kolay da.
Şimdi bir strateji oluşturuyor ya evet. Komutanlar. Bir harita üzerinde işte topografik bir harita oluşturuyorlar. İşte bu alay buradan gelsin, bu ordu buradan, bu bunu kessin. Yani böyle baktığınız zaman belki dediğim evet. gibi daha kolay geliyor.
Ama Hülya Hanım bu bir mantıklı bir mıntıka içinde mümkün. Yani askeri sevk edebileceğiniz. Kafkasya'dan bahsediyorsunuz. 1000 kilometre uzak. Türkistan'dan bahsediyorsunuz. 3000 kilometre uzak. Bugün tayyareyle gitmeye üşendiğimiz yerler. Tamam çok hayalperestin ama biraz ayaklarını yere basmalıydı. Sen yap bunu. Yani milletin evladıyla değil. Neticede bu muazzam bir hezimet. Ruslar orada kaldılar mı? Hayır. Devam ettiler. Sarıkamış düştü. Erzurum düştü. Muş düştü. Bitlis düştü. Erzincan düştü. Güneye doğru indiler. Doğu Bayezid düştü. Van düştü. Ve bütün Güneydoğu Anadolu Rusların eline geçti. Bu Kafkas bozgununun hezimetinin neticesi olarak. Ve burada yaşayan... Ha bu arada Rusların artık Doğu Anadolu işgalciye kesinleşince... Hemen hükümet bir karar çıkartarak... Anadolu'da yaşayan, önce Doğu Anadolu'da sonra bütün Anadolu'da yaşayan Ermenilerin Suriye'ye sürgününü emretti. 1.200.000 Ermeniden 1.000.000 Ermeni sürüldü biliyorsunuz Ermeni faciasının neticesini. Arkasından ertesi sene Rus işgali takarrür edince artık kesinleşince Erzurum, Erzincan, Bitlis, Muş, Van halkı batıya göç ettirildi. Her şeylerini bıraktılar. Türkler, Müslümanlar her şeylerini.
Yani
hayvanlarını,
kurtarmak.
Evlerini, eşyalarını sadece canlarını kurtarmaya çalıştılar. Kolay mı? Bir ilkbaharda Anadolu soğuk olur. Bu muhacirlerin pek çoğu yollarda öldüler. Zaten tifüs ve tifo o zaman. Tifo halkı, tifüs askeri kırıp geçirmiştir. Osmanlı ordusunun kısmı küllisi 1. Cihan biraz da Doğu cephesinde ve Güney cephesinde koleradan, Doğu cephesinde tifüsten ölmüştür. Pek çok kişi. Benim babamın dedesi Yüzbaşı İskender Efendi Van cephesinde tifüsten ölmüştür. Yani bir an muharebe var. Muharebede ölmeyip tifüs hastalığından ölmüştür. Bu muazzam bir travma. Bunun müsebbibi işte Sarıkamış muharebesi. Diyeceksin o. Ha sonra Enver Paşa bu taarruz fikrinden vazgeçti mi? Hayır. Hayır. Van düşmek üzere. Van kritik bir yer. Van çünkü Irak'ın ve Anadolu'nun anahtarı. Dediler ki derhal Van'a birlik gönder, Van'ı müdafaa edelim. Hayır dedi. Van düşerse düşsün. İran'daki İngilizlere saldıracağız. Ve amcasının kumandasındaki orduyu İran'daki İngiliz ordusuna taarruz emri verdi. İngilizlere yenildi bu ordu. İngilizlerin Irak'ı işgal etmesinin sebebi de bu taarruzdur. Bunun bir benzeri Suriye cephesinde yaşandı. Cemal Paşa'ya Zeki Paşa dedi ki sen deli misin dedi ya. 180 bin kişilik İngiliz ordusuna sen dedi 20-30 bin kişiyle nasıl saldıracaksın Sina'ya? Süveyş kanalına saldıracak. Mısır fethedecekler. Dinlemedi Zeki Paşa'yı. Beyin uslanmış adam dedi. Saldırdı. Sina çölünü geçmek üzere. Askerlerin gözlükleri yok. Bütün kumlar askerlerin gözüne doldu. Çoğu asker kör oldu. Ve geri kalanları mitralyöz ateşiyle öldüler. Sağ kalanlar esir düştüler. Sağ kalanların yarısı malaria hastalığına sıtmadan öldüler. Aynı Sarıkamış faciasının bir tanesi de Sina'da Süveyş kanal faciası orada yaşandı. Cemal Paşa bunun da şeysidir. Hani ibret alındı mı? Hegel diyor ki tarihte olan hadiselerin birincisi trajiktir. İkincisi komiktir. Yani birincisi trajikse niye bir daha oluyor? O artık trajikomiktir yani. Niçin oluyor? Onu yapmamamız lazım. Tarih tekrardan ibaret. Şimdi bu büyük bir facia. Şimdi hadisenin bir de başka tarafı var. Alman Genelkurmayı ne demişti? Ruslara saldır. Orada bir cephe aç. Rusları orada oyala. Biz batıda rahat edelim. Bu
öyle oldu mu?
Oldu mu? Oldu. O zaman Enver Paşa'nın Sarıkamış Harekatı çok başarılı bir harekattır. Zayiatın bir önemi yok. Çünkü ordu levazım müdürü Beyiç Bey tabii o asker olduğu için Enver Paşa'ya diyor ki. Enver Paşa gayet neşeli. Circle Dorian'da zafer kazandık falan. Aman efendim diyor ne zaferi diyor. Bana gelen diyor şifreli haberde 60.000 tane kaybımız var. Ne yani, bir gün ölmeyecekler miydi? Bu tarihe damgasını vuran bir sözdür. Ve zihniyetin bakış açısını çok güzel özetleyen çok veciz bir sözdür. Bir gün nasıl olsa ölmeyecekler miydi?
Evet, biz bir kez daha rahmetle analım.
Hepsini rahmetle ve minnetle alıyoruz.
Bütün cephelerde canını bu vatan için verenlere evet. Ne söylesek az, nasıl aynen dua öyle. Etsek az. Allah rahmet eylesin amin. Hepsine. İyi ki en azından bugün konuşabiliyoruz ve haklarını teslim edebiliyoruz.
Onlar belki kurtuldular. Yani onlar şehadet yüksek bir mertebedir. İnşallah cennette yüksek derecededirler. Fakat esas bela kalanları oldu. O zaman öyle demişlerdi. Bana dediler. Vallahi biz onlara acıdık ama dediler.
Yani biz kalanlar.
Babaanne falan derdi. Dayımlar öldüğü zaman çok acıdık ama. Onlar meğerse şanslılarmış.
Öyle de kurtuldular. Aslında yaşananlar çok daha trajik. Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar teşekkür görüşmek ederim. Üzere.